Ayrım 8. Aşk ve Öbür Cinler. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 97. Cayetano de Lora, ertesi gün Santa Clara Manastırı'na gitti. Sıcağa rağmen üzerinde ham yünden cübbesi, elinde de iblise karşı verilecek savaşın ilk silahları olan bir şişe kutsanmış su ile ayin yağlarının bulunduğu bir kap vardı. Baş rahibi onu daha önce hiç görmemişti. Ama zekasını ve gücünün kopardığı fırtına, manastırın sessizliğini çoktan bozmuştu. Onu sabahın altısında ziyaretçi odasında karşıladığında, genç tavırları, eziyet çekmişlere özgü solgunluğu, sesinin madensel tınısı, beyaz perçeminin acayipliği baş rahibi etkilemişti. Ama onun psikoposun savaşçısı olduğunu unutturmaya yetecek hiçbir erdem olamazdı. Buna karşılık Delora'nın dikkatini çeken tek şey horozların kopardığı yaygara olmuştu. Sayıları 6'yı geçmiyor ama sanki 100 taneylermiş gibi ötüyorlar dedi baş rahibe. Dahası domuzlardan biri konuştu, bir keçi de 300 doğurdu. Sonra da hırsla ekledi. Piskoposunuz bize o uğursuz armağanı yollamak lütfunda bulunduğundan beri her şey böyle oldu. Öylesine coşkuyla çiçek açtığı için sanki doğal değilmiş etkisi yapan bahçede baş rahibi aynı biçimde telaşlandırıyordu. Oradan geçerlerken çiçeklerin gerçek dışı büyüklük ve renklerde olduğuna, bazılarının da dayanılmaz kokular saçtığına Delora'nın dikkatini çekti. Gündelik yaşamdaki her şeyde ona göre doğaüstü bir şeyler vardı. Söylediği her bir sözle Delora onun kendisinden daha güçlü olduğunu hissetmiş, hemen silahlarını bilemeye koyulmuştu. Kızı cin çarptığını söylemedik biz dedi. Yalnızca öyle olduğunu düşündürecek nedenler olduğunu söyledik. Gördüklerimiz her şeyi kendiliğinden anlatıyor dedi baş rahibi. Dikkat edin dedi Delora. Bazen anlayamadığımız bazı şeyleri Tanrı'nın anlamadığımız şeyleri olabileceğini düşünmeden şeytana yorarız. Aziz Tommaso söylemişti ben de ona inanıyorum dedi baş rahibi. İblislere doğruyu söyledikleri zaman bile inanmamak gerekir. Manastırın ikinci katında sessizlik başlıyordu. Bir yanda gündüzleri asma kilitle kapatılan boş hücreler vardı. Karşılarında da denizin enginliğine açılan bir dizi pencere. Rahibe adayları işleriyle uğraşıyor gibi görünüyorlardı ama aslında zindan bölümüne doğru giderlerken akılları baş rahibeyle ziyaretçisindeydi. Koridorun Sierra Maria'nın hücresinin bulunduğu son bölümüne varmadan önce bir kasap bıçağıyla iki arkadaşını öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış eski bir rahibe olan Martina Laborde'nin hücresinin önünden geçtiler. Onları neden öldürdüğünü hiçbir zaman itiraf etmemişti. 11 yıldan beri oradaydı ve işlediği suçtan çok başarısız firarlarıyla tanınıyordu. Ömür boyu zindanda olmanın manastıra kapanmış bir rahibe olmakla aynı şey olduğunu asla kabul etmemişti. Ve bu ilkesine öyle bağlıydı ki mahkumiyetini manastırın inziva bölümünde hizmetçi olarak sürdürmeyi önermişti. Dinine gösterdiği aynı coşkuyla bağlı olduğu dindirilemez saplantısı yeniden öldürmek zorunda kalsa bile özgür olmaktı. Delora biraz da çocukça merakını yenemeyerek kapıdaki küçük pencerenin demir parmaklıkları arasından hücreye bir göz attı. Martina'nın arkası dönüktü. Kendisine bakıldığını sezinleyince kapıya doğru döndü. Ve Delora o anda hissetti onun büyüsündeki gücü. Baş rahibe tedirginlikle onu pencereden uzaklaştırdı. ''Dikkat edin'' dedi. ''Bu yaratıktan her şey beklenir.'' ''O kadar mı?'' diye sordu Delora. ''O kadar'' dedi baş rahibi. Elimde olsaydı çoktan serbest bırakırdım. Bu manastır için fazlasıyla büyük bir huzursuzluk kaynağı. Gardiyan kapıyı açtığında Sierra Maria'nın hücresinden nemli bir küf kokusu yayıldı. Kız şiltesiz taş yatağın üzerinde elleri ayakları deri kayışlarla bağlanmış olarak sırt üstü yatıyordu. Ölüye benziyordu ama gözlerinde denizin ışıltısı vardı. Delora onun tıpkı rüyasındaki gibi olduğunu gördü. Bedenini bir titreme sarmış, buz gibi bir terle sırılsıklam olmuştu. Gözlerini yumdu. İnancının bütün gücüyle alçak sesle dua etmeye başladı. Dua bittiğinde kendini toparlamıştı. Bu zavallı yavrucağı hiçbir cin çarpmış olmasa da, şimdi çarpması için buradaki hava son derece uygun dedi. Baş rahibe şöyle karşılık verdi. Layık olmadığımız bir onur olurdu bu. Çünkü hücreyi tertemiz tutmak için her şeyi yapmışlardı ama Sierra Maria pisliği kendisi üretiyordu. Bizim savaşımız ona karşı değil, onun içindeki cinlere karşı, dedi Delora. Yerdeki pisliklerden sakınmak için ayaklarının ucuna basa basa hücreye girdi. Dualar mırıldanarak kutsanmış sudan serpti her yana. Başrahibe suyun duvarlarda bıraktığı fiskelerden dehşete kapılmıştı. Kan diye haykırdı. Delora onun mantıksızlığını ayıpladı. Suyun kırmızı renkte olması kan olmasını gerektirmiyordu. Öyle bile olsa bunun şeytanın işi olması için bir neden yoktu. Bunun bir mucize olduğunu düşünmek daha yerinde olurdu. Bu türde yalnızca Tanrı'ya aittir, dedi. Ama ne biriydi ne de öteki. Çünkü lekeler duvardaki kirecin üzerinde kuruduğunda kıpkırmızı değil, koyu yeşil bir renk almıştı. Baş rahibe kıpkırmızı kesildi. Yalnızca Clarice rahibeleri değil, onun zamanının bütün kadınları herhangi bir akademik eğitimden yoksun bırakılmışlardı. Ama o, ünlü ilahiyatçılar ve büyük mezhep sapkınları çıkmış bir ailenin içinde çok geç yaşında öğrenmişti skolastik felsefenin kılıcını sallamayı. Hiç olmazsa, diye karşılık verdi. Kanın rengini değiştirme gücünü cinlerden esirgemeyelim. Zamanında gösterilen bir kuşkudan daha yararlı bir şey olamaz, diye hemen yanıtladı Delora ve ona dik dik baktı. Aziz Augustinus'u okuyun. Hippolo Augustinus, Batı Kilisesi'nin ilk döneminin başlıca ilahiyatçısı ve ilk çağ Hristiyanlarının büyük düşünürüdür. Elimdekileri çok iyi okumuşumdur, dedi başrahibi. Öyleyse yeniden okuyun, dedi Delora. Kızla ilgilenmeden önce son derece yumuşak bir ses tonuyla gardiyana hücreden çıkmasını söyledi. Sonra aynı tatlılığı göstermeden şöyle dedi başrahibiye. Siz de lütfen. Sizin sorumluluğunuz altında, dedi başrahibi. Psikopos hiyerarşinin en üstündedir, diye karşılık verdi Delora. Bunu bana hatırlatmanıza gerek yok, dedi başrahibi biraz da alayla. Sizlerin Tanrı'nın sahipleri olduğunuzu zaten biliyoruz. Delora son sözü söylemiş olma zevkini ona bıraktı. Yatağın kenarına oturarak bir hekim titizliğiyle kızı muayene etti. Hala titriyor ama artık terlemiyordu. Yakından bakıldığında Sierva Maria'nın bedeninde sıyrıklar, çürükler vardı. Kayışların sürtünmesinden teninde cılık yaralar açılmıştı. Ama en etkileyici olan, şarlatan hekimlerin becerileri sonucu işleyip cayır cayır yanan bir yara halini almış olan ayak bileğindeki ısırıktı. Delora, kızı muayene ederken bir yandan da onu oraya eziyet çektirmek için değil, ruhunu çalmak üzere bedenine bir cin girmiş olabileceğinden kuşku duydukları için getirdiklerini anlatıyordu ona. Gerçeği öğrenmek için onun yardımına ihtiyacı vardı. Ama kızın kendisini dinleyip dinlemediğini, bunun yürekten bir dilek olduğunu anlayıp anlamadığını saptamak olanaksızdı. Muayene sona erince, Delora bir kutu içinde bazı ilaçlar getirtti. Ama eczacı rahibenin içeri girmesine izin vermedi. Kızın yaralarına merhem sürdü ve acıya karşı gösterdiği dirence hayran kalarak açık yaraların acısını hafif hafif üfleyerek azalttı. Sierva Maria, sorularının hiçbirine yanıt vermemiş, ne onun öğütleriyle ilgilenmiş ne de herhangi bir şeyden yakınmıştı. Kitaplığın huzurlu havasına girene kadar Delora'nın peşini bırakmayan yıldırıcı bir başlangıç olmuştu bu. Kitaplık, psikoposun evinin tek bir penceresi bile bulunmayan en büyük odasıydı ve duvarlar sayısız kitapların dizili olduğu mağın vitrinlerle kaplıydı. Odanın ortasında, üzerinde seyir haritaları, bir üsturlap ve denizcilikle ilgili daha başka aletlerin bulunduğu kaba saba bir masa, bir de dünyanın yüzeyi genişledikçe birbirini izleyen haritacılar tarafından elle yapılmış eklemeleri ve düzeltmeleri bulunan bir küre vardı. Dip tarafta üzerinde mürekkep hokkası, kalemtıraş, yazı yazmak için hindi palazı tüyleri, mektuplar için rıh ve içinde çürümüş tek karanfiliyle bir vazo bulunan rustik bir çalışma masası duruyordu. Odanın içi yarı karanlıktı. Bu yıllanmış kağıt kokusu içinde bir ormanın serinliği ve dinginliği hissediliyordu. Salonun dip tarafındaki daha dar bir yerde adi tahtadan kapakları olan kapalı bir dolap duruyordu. Burası dünyevi ve düzmece konular ve uydurma öyküler üzerine yazıldığı için kutsal engizisyonun sansür listesine uygun olarak yasaklanmış kitapların kapatıldığı yerdi. Kötü yola sapmış edebiyatın derinliklerini araştırmak üzere psikoposluk iznine sahip olan Gaetano Delora'dan başka hiç kimse buraya girme hakkına sahip değildi. Onca yıllık bu huzurlu yer, Sierra Maria'yı tanıdığından beri onun için bir cehenneme dönüşmüştü. Ruhban sınıfından olsun olmasın, onunla saf düşüncelerin zevklerini paylaşan ve birlikte skolastik turnuvalar, edebi yarışmalar, müzik geceleri düzenledikleri arkadaşlarıyla artık bir araya gelemeyecekti. İçindeki tutku, sonunda şeytanın kandırmacılarını kavrama çabasına dönüşmüş, manastıra yeniden gitmeden önce 5 gün 5 gece okumalarını ve düşüncelerini bu konuya adamıştı. Pazartesi günü psikopos, onun kararlı adımlarla oradan çıktığını gördüğünde, kendisini nasıl hissettiğini sordu. Ruhül Kudüs'ün kanatlarıyla uçuyorum dedi Delora. İçini bir oduncu cesaretiyle dolduran kaba pamuklu cübbesini giymişti ve ruhunu umutsuzluğa karşı pekiştirmiş durumdaydı. Buna ihtiyacı da olacaktı. Gardiyan selamına bir homurtuyla karşılık vermiş, Sierra Maria da onu asık bir yüzle karşılamıştı. Dahası bayatlamış yiyecek artıkları ve yerlere saçılmış dışkılardan hücrenin içi soluk alınamaz bir haldeydi. Dua köşesinde kutsal İsa kandilinin yanında o günkü öğle yemeği el sürülmemiş olarak duruyordu. Delora tabağı alarak yağı donmuş kara fasulyeden bir kaşık uzattı kıza. Ama kız başını çevirdi. Delora birkaç kez daha denedi ama kızın tepkisi hep aynı oldu. Bunun üzerine Delora bir kaşık dolusu fasulyeyi kendi ağzına attı. Tadına baktıktan sonra gerçekten iğrendiğini gösteren bir hareketle yüzünü buruşturarak yuttu. Haklısın dedi, bu berbat bir şey. Kız hiç oralı olmadı. Delora yangılı ayak bileğini tedavi ederken kızın tüyleri diken diken olmuş, gözleri yaşarmıştı. Delora kızı yola getirdiğine inanarak görevini yapan iyi bir rahibin fısıltılı sözleriyle onu yatıştırdı. Sonunda yara veri içindeki bedenini rahatlatmak için kayışları çözmeye cesaret etti. Kız hala kendisinin olduklarını hissedebilmek için parmaklarını defalarca oynatarak bağlanmaktan uyuşmuş ayaklarını gerdi. Sonra ilk kez olarak Delora'ya baktı ve onu ölçüp biçerek vahşi bir hayvanın isabetli bir hamlesiyle atıldı üzerine. Gardiyan onu tutup bağlamasına yardım etti. Delora, hücreden çıkmadan önce cebinden sandal ağacından bir tesbih çıkararak Sierra Maria'nın ermişlik kolyelerinin üzerine taktı. Psikopos onun yüzü gözü tırmalanmış olarak ve elinde yalnızca bakmakla bile ağrıyan bir ısırıkla geldiğini görünce telaşa kapıldı. Ama onu asıl telaşlandıran, yaralarını bir savaş ganimeti gibi gösteren ve kuduz bulaşması tehlikesini alaya alan Delora'nın bu tepkisi olmuştu. Yine de psikoposun hekimi ona sıkı bir tedavi uyguladı. Çünkü bir sonraki pazartesi günü gerçekleşecek olan güneş tutulmasının büyük afetlerin başlangıcı olmasından korkanlardan biriydi o da. Oysa katil rahibe Martina Laborde, Sierra Maria'nın en küçük bir direnmesiyle bile karşılaşmamıştı. Sanki bir rastlantı olarak oradan geçiyormuş gibi ayaklarının ucuna basarak yaklaşıp, başını uzatarak hücrenin içine bakmış, onu elleriyle ayaklarından yatağa bağlanmış olarak görmüştü. Kız dikkat kesilmişti. Gözlerini ona dikerek tetikte bekledi. Ta ki Martina kendisine gülümseyene kadar. O zaman o da gülümsedi ve koşulsuz olarak teslim oldu ona. Sanki Domingo de Adviento'nun ruhu hücrenin içine doluvermişti. Martina, kim olduğunu, suçsuzluğunu onca kez söylemekten sesi kısıldığı halde, yaşamının geri kalanını geçirmek üzere neden orada olduğunu anlattı ona. Sierra Maria'ya neden orada hapsedildiğini sorunca da, kız şeytan kovucusundan öğrendiğini söyleyebildi ancak. İçimde cin varmış dedi. Martina, kendisinin kızın doğruyu söylediği pek az beyazdan biri olduğunu bilmeden, onun yalan söylediğini ya da ona yalan söylemiş olduklarını düşünerek fazla üstelemedi. Ona yaptığı nakışlardan örnekler gösterdi. Kız da aynı işi yapmayı denemesi için kendisini çözmesini istedi. Martina daha başka dikiş gereçleriyle birlikte cebinde taşıdığı makası gösterdi ona. Seni çözmemi istiyorsun dedi ama şunu bil ki bana kötülük etmeye kalkışacak olursan seni öldürecek silahım var. Sierra Maria onun kararlılığından kuşku duymuyordu. Kendisini çözdürdü ve nakışı, tiorbayı çalmayı öğrendiği aynı kolaylık ve yatkınlıkla tıpatıp tekrarladı. Hücresine çekilmeden önce Martina, gelecek pazartesi tam güneş tutulmasını birlikte izlemeleri için izin koparacağını söz verdi ona. Cuma sabahı gün ağarırken, kırlangıçlar gökyüzünde geniş bir tur atarak kentle vedalaşmışlar ve sokaklarda damları iç bulandırıcı bir pislik yağmuruna tutmuşlardı. Öğle güneşleri taşlaşmış gübreleri kurutana ve gece esintileri havayı arındırana kadar yemek yemek ve uyumak kolay olmadı. Ama bu olayın yarattığı korku daha kalıcıydı. O güne kadar ne kırlangıçların tam uçuş sırasında pisledikleri görülmüştü, ne de gübrelerinin pis kokusunun hayatı bu kadar zorlaştırdığı. Elbette ki manastırda Siyer ve Maria'nın göç kurallarını değiştirmeye yetecek güçlere sahip olabileceğinden kimsenin kuşkusu yoktu. Delora, pazar günü ayinden sonra kapıdan aldığı küçük bir sepet dolusu tatlıyla bahçeden geçerken, havadaki ağırlıkta bile hissetmişti bunu. Olup bitenlere yabancı kalan Siyer ve Maria, tesbihi hala boynunda taşıyordu. Ama ne onun selamına karşılık verdi, ne de dönüp bakmaya yanaştı. Delora onun yanına oturarak sepetteki peynir tatlılarından birini keyifle yemeye koyuldu ve ağzı dolu olarak şöyle dedi. Nefis bir şey. Tatlının öbür yarısını Siyer ve Maria'nın ağzına yaklaştırdı. Kız ağzını kaçırdı ama daha önce yaptığı gibi başını duvara çevirmeyip gardiyanın kendilerini gözetlediğini işaret etti. Delora eliyle kapıya doğru sert bir hareket yaparak ''Çekilin oradan!'' diye emretti. Gardiyan çekilip gidince kız günlerdir süren açlığını yarım tatlıyla bastırmak istedi. Ama ağzına aldığını tükürdü. ''Tadı kırlangıç pisliği gibi!'' dedi. Yine de keyfi yerine geldi. Sırtını yakan sıyrıkları tedavi etmesine göz yumdu. Ve ilk olarak Delora'ya dikkat ettiğinde elinin sarılı olduğunun farkına vardı. Yalandan olamayacak masum bir tavırla eline ne olduğunu sordu. ''Bir metreden fazla kuyruğu olan küçük bir kuduz köpek ısırdı.'' dedi Delora. Siyer ve Maria yarayı görmek istedi. Delora sargıyı çıkardı. Kız halka halindeki mosmor yaraya sanki korkmuş gibi işaret parmağıyla hafifçe dokundu ve ilk olarak güldü. ''Hastalıktan daha beterim ben.'' dedi. Delora ona İncil'den değil, Garcilaso'dan alınmış bir yanıt verdi. Bu acıya dayanacak olan elbet yaparsın bunu. Hayatında çok büyük ve onarılamaz bir şeyin oluşmaya başladığının anlaşılmasıyla heyecan içinde ayrıldı oradan. Dışarı çıktığında gardiyan, baş rahibenin emriyle kuşatma sırasında olduğu gibi birinin kendilerine zehirli yiyecekler göndermesi tehlikesine karşı dışarıdan yiyecek getirilmesinin yasak olduğunu hatırlattı ona. Delora yalan söyleyerek küçük sepeti piskoposun izniyle getirdiğini ileri sürdü ve mutfağının nefasetiyle ünlü bir manastırın sakinlerine böylesine berbat yemekler verilmesini resmen protesto etti. Delora akşam yemeğinde piskoposa yepyeni bir ruh hali içinde kitap okudu. Her zamanki gibi akşam dualarında ona eşlik etti ve dua ederken Siyer ve Maria'yı daha iyi düşünebilmek için gözlerini yumdu. Onu düşünerek kitaplığa alışılandan daha erken çekildi. Onu düşündükçe daha fazla düşünesi geliyordu. Garcilaso'nun aşk şiirlerini yüksek sesle okuyarak her bir dizede kendi yaşamıyla ilişkili gizli bir haber bulunduğu kuşkusuyla korkuya kapıldı. Bir türlü uyku tutmuyordu. Gün doğarken alnını okumadığı kitaba dayayarak yazı masasının üzerinde iki büklüm kalmıştı. Uykusunun derinliklerinden bitişikteki tapınakta yeni başlayan gün için okunan sabah duasının üç bölümüne kulak verdi. ''Tanrı seni korusun Maria de Todos Los Angeles'' dedi uykusunda. Kendi sesiyle birden uyandı ve Siyer ve Maria'yı manastır gömleği içinde alev alev yanan saçları omuzlarına dökülmüş olarak solmuş karanfili atıp masanın üzerindeki vazoyu yeni açmış bir demet gardenya koyarken gördü. Delora yanıp tutuşan bir sesle Garcilaso'nun sözleriyle şöyle dedi ona. ''Sizin için doğdum. Sizin için yaşıyorum, sizin için ölmek zorundayım ve sizin için ölüyorum. Siyer ve Maria ona bakmadan gülümsedi. Delora, gölgelerin bir aldatmacası olmadığından emin olmak için gözlerini yumdu. Onları yeniden açtığında görüntü silinip gitmişti. Ama kitaplığın içi buram buram gardenya kokuyordu. 8. ayrımın sonu. Sayfa 107.